Ayrım 14.
Yönetimin el değiştirmesi sonucu baskı azalınca tasavvufla ilgili görüşlerini yaymayı sürdürdü. Çevresinde toplananları aydınlatmaya başladı. Attar düşüncelerini biri düz yazı, öteki şiir olmak üzere iki yazı türüyle sergiledi. Şiirlerinde derinliği sağlayan söyleyiş gücünden çok işlediği konuların etkisidir. Tasavvufun en güç anlaşılan, açıklamayı gerektiren sorunlarını çok kolay bir şiir diliyle ortaya koyarken, yazın sanatlarının bütün türlerinden başarıyla yararlanmış, şiirle düşünceyi bir bütünlük içinde yoğurmuştur. Özellikle Mantığı Kut-Tayr adlı yapıtında kuşları, kimi canlıları insan gibi konuşturarak görüşlerini sergiledi. Attar'ın işlediği tasavvuf konularının kaynağı, İslam Orta Çağ'ında çok geniş bir alana yayılan, ilgi uyandıran yeni Platonculuk akımıdır. Evren, Tanrı birliği görüşünden yola çıkan, yaratılış olayını Tanrı özünden fışkırma, dışa taşma diye anlayan bu görüş, Attar'ın yazılarında İslam düşüncesiyle karışıp kaynaştırılmıştır. Yeni Platonculuğun üzerinde durduğu başlıca konular Tanrı, evren, insan, yaratılış, tin, ölümdür. Bütün İslam tasavvufçularında olduğu gibi Attar'da da konuların işlendiği görülür. Tanrı önsüz, sonsuz bir varlıktır, yaratılmamıştır, yalnız kendi kendisiyle vardır. Özü kendinden başka bir varlığı gerektirmez. Tanrı varlık kavramı altında toplanan nesnelere benzemez. O bütün nitelemelerin, tanımlamaların üstünde olan yüce bir ışıktır, nur. Tanrı salt ustur, salt içtendir, salt güçtür, salt tindir. Bütün bu salt olarak nitelenen varlık türleri Tanrı özünde ışık, nur biçimindedir. Tanrı bütün oluşların, varlıkların ilk kaynağıdır. Oluş Tanrı'daki çıkıştır, Tanrı'ya dönüştür. Tanrı ilk evren, evrenin içerdiği varlık türleri arasında birlik vardır. Ayrılık yalnız görünüştedir. Var olmak, Tanrı özünden fışkırmak, görünüş alanına çıkmaktır. Tanrı bir ışık olarak değişik aşamalarda en yüceden en aşağı katta olana doğru basamak basamak görünüş alanına çıkar. Bu görünüşün aşamaları varlık katlarını, gene bu görünüşün değişik nitelikleri varlık türlerini oluşturur. Oluş, varoluş yoktan yaratılış anlamına gelmez. Tanrı özünden, görünmeyenden, görünüş alanına çıkış, görünen durumuna geliş anlamını içerir. Bu nedenle var olmak görünmektir. Tanrı özünden fışkırmaktır. Fışkırma, Tanrı özünde bulunan, görünmez olanın görünmesidir. Yaratılış denen olay da bu görünüş alanına çıkıştır. Görünmeyen, Tanrı özünün görünür duruma gelmesi olayı yaratılıştır. Tanrı özünde görünmezken görünür duruma gelme ise varoluştur. Varlık türleri kendi yapılarına, bulundukları varlık aşamalarına göre tanrısal özü yansıtırlar. Tanrı bütün varlık türlerinde değişik nitelikte vardır. Var olmak yalnız Tanrı için söz konusudur. Tanrı'dan başka varlık yoktur. İnsan tanrısal bir varlıktır, Tanrı ile özdeştir. Tanrı insanda dile gelir. Özel bir biçim kazanır, somutlaşır, görünüş alanına çıkar. Varlık türleri içinde usu, istenci, yetenekleri, özü, tini bakımından Tanrı'ya en yakın olan insandır. İnsan konuşan bir Tanrı niteliği taşır. Bu nedenle kişinin ben yaptım, ben söyledim, ben başardım demesi anlamsızdır. Gerçekte yapan, söyleyen, başaran yalnız Tanrı'dır. İnsan taşıdığı tanrısal nitelikler dolayısıyla varlık birliğinin vahdeydi vücut odağı durumundadır. İnsanda tanrısal tin, tikel tin olarak cüzi ruh vardır. Tikel istenç, cüzi iradede tanrısal istencin, külli iradenin bir bölümüdür. Tin ölümsüzdür, Tanrı'dan gelmiştir, sonunda gene Tanrı'ya geldiği kaynağa dönecektir. Bu nedenle tinin varlığı gövdeye giriş olayına göre incedir. Varoluş aşaması bakımından tanrısal özden çıkış sırasına göre tin öncedir, özdek sonradır. Varlık türlerinin en üstünü tin, en aşağıda bulunanı özdektir. Ancak hepsi de tanrısaldır. Tin gövdede bulunduğu sürece geldiği kaynağı Tanrı'yı özler, ona kavuşmak ister. Bizim cansız dediğimiz, tinleri olmadığını ileri sürdüğümüz varlık türleri de kendi durumları gereği özel bir dille, kişinin dilinden başka bir dil, hal dili ile Tanrı'yı anarlar. Tanrısal kaynağa dönmenin özlemini çekerler. Ölüm üzülmeye değer bir olay değildir. Tinin geldiği kaynağı Tanrı'ya dönmesidir. Gövdeden ayrılan tin kaynağına dönerken mutluluk içindedir. ölümsüzlüğe kavuşmanın sevincini duymaktadır. Tin'in gövdede durması, Tanrı'ya duyduğu özlem nedeniyle ayrılıktır. Ölüm bu ayrılığı ortadan kaldırır, birliği, bütünlüğü sağlar. Ölüm yok olmak anlamına gelmez. Evren, Tanrı'nın görünüş alanına çıkmasıdır, Tanrı'nın dışında bağımsız bir varlık değildir. Tanrısal kaynaktan, ışıktan fışkırma, belli aşamalara göre gerçekleştiğinden, evren bu aşamalardan oluşan bir bütündür. Evrende bulunan varlık katları, gökler, yeryüzü, bitkiler, diriler, diri olmayan nesneler. Fışkırmanın, Tanrı özünden görünüş alanına çıkmanın ayrı ayrı basamaklarıdır. Bu nedenle bütün varlık türleri de birdir. Bilgi Tanrı'yı bilmektir. Bilmenin yolu kişinin özünden geçer. En kesin, en açık bilgi kişinin kendini bilmesidir. Kendini bilen Tanrı'yı öteki varlık türlerini de bilir. Kendini bilmeyen kimse Tanrı'yı da bilmez. Bu nedenle kişi kendini içine kapanarak bütün kuşku uyandıran nesnelerden yüz çevirerek bilebilir. Özünü bilmekle adım adım, özün benin dışında kalan nesneler de bilinir. Bilgi, bilgiyi sağlayan bilme olayı geliştikçe, derinleştikçe kişide evrene açılma, Tanrı'yı kavrama eylemi başlar. Bu eylem bir düşünme akışıdır. Tanrı'yı bilen kişi gerçeği kavrar, gerçeği kavrayan kişi Tanrı'yı bilir. Bu olay tek gerçek olan Tanrı'dır anlamına gelir. Kişi kendini Tanrı'ya adayınca, içine kapanınca Tanrı kayrasından kaynaklanan sezgi başlar. Bu sezgi kesin bilgiyi sağlayan, kişiyi Tanrı ile karşı karşıya getiren güçlü bir duyuştur, içe doğuştur. Sezgi ile bilgi, bilme birbirini gerektirir. Biri olmadan öteki de olamaz. Sezginin özü sevgidir. Sevgi, kişinin özünde Tanrı'ya duyulan kavuşma eğiliminden, Tanrı varlığıyla buluşma özleminden kaynaklanır. Tanrı'dan başka varlık olmadığından, sevgi de tanrısal olana eğilim duyma, yönelme anlamına gelir. Sevginin ilk çıkış yeri kişinin kendi özüne duyduğu yakınlıktır. Bu nedenle kendini seven Tanrı'yı sever, Tanrı'yı seven kendini sever. Sevgi bütün varlık türlerinde kendi yapılarına göre bir eğilim olarak vardır. Bütün oluşların kaynağı sevgidir. Tanrı görünmeyen tanrısal evrendeyken özü gereği kendine eğilim duydu, görünmek istedi. Bu istek Tanrı'nın kendisine olan sevgisi yüzündendir. İşte bu istek, bu sevgi sonucu Tanrı özünde bir görünüş alanına çıkma, fışkırma olayı biçiminde gerçekleşti. Evren ile öteki varlık türleri oluştu. Sevgi bu oluşun kaynağıdır, ilk nedenidir. Varlık birliğinin anlamını kavrayacak, olgunluğa ulaşan bir kimse için, varlık türlerinden birini sevmek de Tanrı'yı sevmektir. Sevgilisini seven Tanrı'yı sever, bitkiyi seven Tanrı'yı sever, evreni seven Tanrı'yı sever. Bilgisiz kimsenin gözünde bu olay Tanrı'dan yüz çevirme anlamına gelirse de doğru değildir. Tanrı'dan başka bir varlık olmadığından sevilmesi de düşünülemez. Sevginin başka bir etkisi de kişiyi olgunlaştırması, çevresini tanımasına olanak sağlamasıdır. Tanrı bütün güzellikleri özünde taşıdığından güzeli sevmek Tanrı'yı sevmektir. Güzellik ise Tanrı'nın başka bir nitelikte görünüşüdür. Attar yeni Platonculukla ilgili bilgileri doğrudan doğruya Platinos'un yazılarını okuyarak öğrenmedi. Orta Çağ İslam geleneğine göre aktarılan kaynaklardan edindi. Bu nedenle düşüncelerinde yeni yorumlar, yeni Platonculukla pek bağdaşmayan öğeler vardır. Bu durum İslam tasavvufunun özelliği gereğidir. Kendinden önce gelen bu tasavvuflardan etkilenen Attar, başta Mevlana Celaleddin olmak üzere, kendinden sonraki bütün İslam mutasavvıflarını etkilemiş, onların düşüncelerine yön vermiş, kendilerine esin kaynağı olmuştur. Onun Mantığı Kuttayrı, bütün İslam ülkelerinde özellikle tasavvufla ilgilenenlerce başvurulan tek kaynak olmuş, Türkçe'ye, Arapça'ya çevrilmiş, birçok yeni yapıtın ortaya konmasında örnek alınmıştır. Yapıtları Mantık-ı Kuttayr, İlahiname, Esrarname, Tezkiratül Evliya, Mazharül Acayip, Hüsrevname, Bülbülname, Miracname, Nusubetname, Pentname. İslam ülkelerinde vahdet-i vücut kavramıyla dile getirilen, gerçekte yeni Platonculuktan kaynaklanan görüşün özünü Tanrı ile evrenin birliği, özdeşliği oluşturur. Bu anlayışa göre gerçek varlık Tanrı'dır. Evren, evreni dolduran varlık türleri birer görünüştür. Tanrı varlığın yansımasıdır. Evrende bulunan insan, hayvan, bitki, öteki diri olmayan nesneler gerçekte bir, görünüşte ayrıdır. Varlık türleri hayvanat, bütün diriler, nebatat, bitkiler, cemadat, taşlar, madenler gibi bölümler altında toplanır. Bu türlenme tanrısal varlığın özüne aykırıdır. İnsanın kavrayış yeteneğine göredir, dışa dönüktür. Tanrısal öz, varlık türlerinin oluş aşamalarına göre değişik basamaklarda görünüş alanına çıkar. Bu nedenle Tanrı, insanda insan, bitkide bitki, madende maden niteliğinde görünür. Görünüş çokluktur, gerçek olan ise birliktir, o da Tanrı özündedir. Bütün evren Tanrı'da, Tanrı bütün evrende olduğundan, evreni seven Tanrı'yı, Tanrı'yı seven, onun bir görünüşü olan evreni sever. İnsan taşıdığı öz nedeniyle Tanrı'ya en yakın olan varlıktır. Onun tini tanrısal bir kaynaktan gelir. Bu öz, tin, gövdede bulunduğu sürece bir takım olgunlaşma aşamalarından geçerek insanın yücelmesini sağlar. İnsan ile Tanrı yakınlığını birliğe çevirir. Böylece Tanrı, insanda dile gelir, insan konuşan Tanrı, Tanrı konuşan insan biçiminde görünüş alanına çıkar. İnsanın kendini sevmesi Tanrı'yı sevmesine, Tanrı'yı sevmesi kendini sevmesine dönüşür. Görünüşte ayrı, özde bir olan bu durumlar, varlık birliğinin doğal sonuçlarıdır. Attar, yeni Platonculuktan esinlenen İslam aydınlarının yazılarından edindiği bu görüşleri, yeni bir yorumdan geçirerek tasavvufun önemli sorunlarından biri durumuna getirdi. Varlık birliği görüşü, us ilkelerine dayanan felsefenin karşısında ayrı bir çığır olarak gelişti. Varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerin tanrısallığı inancı, içinde yaşanılan evrene yeni bir değer kazandırdı. Böylece Tanrı, evren, insan üçlüsünden oluşan bir birlik ortaya çıktı. İslam dininin temel ilkelerine, özüne aykırı gelen bu görüş, evrenin, insanın, öteki varlık türlerinin yaratılmışlığı inancını sarstı. Tanrı'nın bu görünüşü olan evrenle insanın taşıdıkları tanrısal öz dolayısıyla ölümsüz oldukları düşüncesi doğdu. Varlık birliği inancına göre ölüm yokluk değildir. Görünen varlığın daha yüce bir varlık olan Tanrı'ya, tanrısal olana dönüşmesidir. Kimine göre ise ölüm Tanrı'ya kavuşmadır. Attar'ın bu görüşlerini yeniden ele alan, şiirleştiren Yunus Emre, Mevlana Celaleddin daha da geliştirdi, çok geniş bir alana yaydı. 13. yüzyıldan sonra özellikle Anadolu'da varlık birliği inancı, Ali'ye bağlanan kuruluşların, tarikatların ortak görüşü durumuna geldi. Muhyiddin Arabi 1162'de Endülüs'ün Murcia ilinde doğdu, 1240'da Şam'da öldü. Gerçek adı İbnül Arabi Ebu Abdullah bin Muhammed'dir. Doğduğu yerde özel öğrenim gördü. Çağının ünlü İslam bilginlerinden İbn Beşküvel ile Ebu Muhammed'den tefsir, kelam, fıkıh, Kur'an, hadis bilgileri edindi. İbn Tufeyl, İbn Cabirol, İbn Memun gibi filozofların yapıtlarını okuduktan sonra bütün çalışmalarını tasavvuf konusunda odaklaştırdı. Özellikle Hallacı Mansur'un etkisi altında kalarak varlık birliği görüşünü benimsedi. Yeni Platonculuk, Anadolu Yunan felsefesi ile ilgili kitapları inceleyerek tasavvufla felsefe arasında bağlantı kurmayı amaçladı. Bir süre Konya'da kalarak Sultan Kılıç Arslan'dan yardım gördü. Sonra ölünceye değin kaldığı Şam'a yerleşti. Muhyiddin Arabi felsefeye tasavvuf sorunlarına çözüm aramakla girer. Tanrı, evren, insan, yaratılış, din gibi konular üzerinde durur. Başlangıçta felsefeye ilgi duymasına karşın sonraları ondan büsbütün ayrılarak Tanrı ile evrenin birliği görüşüne bağlanır. Tanrı bütün varlık türlerinin değişmez kaynağı, oluşun başlıca ilkesidir. Önsüz, sonsuzdur. Birdir, yaratılmamıştır. Salt ustur, tindir, ışıktır, istençtir. Tanrı dışında bir varlık, bir oluş yoktur. Varlık kavramı altında toplanan ne varsa tanrısal bir görünüştür. Oluş, tanrısal özün yansıması, duyulur alanda görünmesidir. Gerçekte yalnız Tanrı var olduğundan, türlülük tanrısal tözün değişik biçimlere girmesidir. Bu nedenle oluş bir yoktan varoluş değil, gizliden açığa çıkış, görünmezken görünür duruma geliştir. Bir fışkırmadır, sudur. Evren bağımsız bir varlık olmadığı gibi yaratılmış da değildir. Tanrısal özün bir bütünlük içinde görünüşüdür. Tanrısal töz ve tanrısal öz ayrı ayrı birer varlık değil, özdeştir. Bu nedenle her öz bir töz, her töz bir özdür. Tanrı da birliğe varmış durumdadır. Evrenin varlığı Tanrı'nın birliğinden dolayıdır. Evren bütününde değişme, başkalaşma, zaman yoktur. Bunlar birer görünüş olmaktan öteye geçmez. Evren tanrısal özden çıkmadan önce her nesne bir gizlilik içindeydi. Kesin gizlilik ortamındaydı. Gaybı mutlak. İnsan gizli evrenle görünen evreni birleştiren bir varlıktır. Ancak tanrısal tözden ayrı değildir. Tanrı'nın yüce, engin bir varlık olarak bulunduğu gizli evrende bütün nesneleri tanrısal bir düzen içinde örneklendiren adlar saklıydı. Bu bilinmeyen adların birer nesne biçimi kazanarak görünüş alanına çıkması sonucu duyulur, varlık evreni gerçeklik kazandı. İşte bu bilinmeyen, gizli, tanrısal evrenle görünen, bilinen evreni birleştiren yetkin insandır. Berzah. Tanrısal öz, yücelik, olgunluk bu yetkin insanda, insan-ı kamil, dile gelir. Söz, kelam niteliği kazanır. Bu nedenle insan konuşan Tanrı, Tanrı ise somut bir varlık niteliğine bürünerek konuşan insandır. Bu ayrılık da görünüştedir. Gerçekte insanla Tanrı birdir. Yetkin insana tanrısal bir güçle dirlik kazandıran, onu düşündüren, devindiren tin ise Tanrı'nın kalemi durumundadır. Yetkin insanın gövdesi arş, kürsi denen iki yüce varlık katıdır. Tanrısal evrenle duyulur, evren arasındaki bağlantıyı sağlar. Üzerindeki bütün varlık türlerini yazgısı bulunan saklı levha, levh-i mahfuz, bu yetkin insanın gönlüdür. Yetkin insanın üstünde bulunan en yüce varlık aşaması Tanrı'ya açılan son kapıdır. Buradan yalnız Tanrı'nın sevgilisi, Habibullah, olan Peygamber Muhammed geçmiştir. Muhyiddin Arabi'ye göre ermişlik, velilik aşaması peygamberlik katından daha yücedir. Ancak ermişlik özel, genel, tanrısal olmak üzere üç türlüdür. Tanrısal ermişlik yalnız Peygamber Muhammed'de bulunmaktadır. Yetkin insana ulaşmanın belli koşulları vardır. Birincisi usa dayanan, ondan kaynaklanan kesinlik, ikincisi tanrısal coşkunlukla kendinden geçiş, üçüncüsü tasavvufun özünü oluşturan derin sevinç, dördüncüsü sezgi, sonuncusu da yüceler evrenini bütünlüğüyle kavramak. Tanrı'ya varan bu yolların kaynağı tasavvufla sağlanan bilgidir. Muhyiddin Arabi'ye göre tanrısal varlık bilinemez, kavranamaz, yalnız düşünülür. Bu varlık alanı görünmeyen, saltık bir ortam diye anlaşılmalıdır. Bu alanda bütün nitelikler, nicelikler, eylemler, türlülükler tanrısal bire dönüşür. Burada gereklilik, özdek, nesne, benzeşme, belirleme, gereksinme söz konusu değildir. Bu alan, varlığın üç basamağından birincisidir. İkinci basamak, varlığın belirlendiği ilk alandır. Taayyün-i evvel. Bütün ortaya çıkış, zühur, görünüş olaylarının başlangıcı burasıdır. Bu alan görünmeyen yüce Tanrı'ya göre görünen zahir, ondan sonraki varlıklara göre gizlidir. Batın. Üçüncü basamağa ikinci belirleniş, taayyuni sani denir. Burada tek oluş, ahadiye, ilk oluş, vahidiye gerçekleşir. Muhammed'in gerçekliği insanlığın ilk örneği olarak belirir. Bunların başlangıcı yoktur. Ortaya çıkış, oluşun belli aşamalarına göre gerçekleşmesidir. Başlangıçta yalnız Tanrı vardı, gizlilikler içindeydi, bilinmek istedi. Onun bu isteği bir görünüş olarak özünden dışa taşmasıyla, görünmezken görünür olmasıyla yerine geldi. Bu nedenle oluş, yoktan varoluş, yeniden yaratılış değil, görünüştür. Bu görünüş, tanrısal bir düzen içinde üç aşamada olur. Birinci aşamadaki görünüş, tinler evrenini oluşturur. Alemi ervah. Bütün tinler bu evrende bulunur. Bu evren Tanrı katından çıkışın en yüce aşamasıdır. Tanrı'ya en yakın olandır. İkinci aşamada bütün varlık türlerinin en yetkin, en olgun örneklerini içeren evren oluşur. Bütün evrensel ilkeler, tümeller, biçimler buradadır. Bu örneklere, misal, görev varlıklar biçimlenir. Üçüncü son aşamada nesnelerin, cisimler ortaya çıktığı evrendir. Bütün yer kaplayan varlık türlerini içeren bu evren, görünüş alanına çıkışın en somut biçimidir. Muhyiddin Arabi'ye göre bu üç aşamalı oluş evrenlerinde değişme, zaman yoktur. Bunlar insanın birer kuruntusudur. Zaman bakımından bütün varlıklar özdeştir. Ayrılık, türlülük yalnız görünüştedir. Nitekim oluşun değişik aşamalarda gerçekleşmesi de zaman bakımından öncelik sonralık koşuluna bağlıdır, özdeş süre içindedir. Daha doğrusu tanrısal tözün görünüş alana çıkışıyla gerçekleşen oluş için süre kavramını kullanmak bile gereksizdir. Bu kavram düşünceyi açıklamak, kolay anlaşılır kılmaktan öte bir anlam taşımaz. Oluşu belli süreye, aşamalara göre ayırmak tanrısal tözün birliğine aykırıdır. Bundan dolayı oluşun gerçekleştiği eyleme değişmeyen, olduğu gibi kalan süre, anı daim demek gerekir. Tinler, ilk örnekler, ilkeler, nesneler bu değişmeyen süre içindedir. Bu değişmeyen süre içinde doğma, başkalaşma, yoktan var olma değil, yalnız gizliyken görünür duruma gelmek söz konusudur. Varlık birliği kuramını sevgi, sezgi gibi iki ilkeye dayanarak yeniden yorumlayan Muhyiddin Arabi'ye göre insanın bütün eylemleri tanrısaldır. Tanrı'nın insana en yakın olduğu süre, sevginin sevişmeden duyulan tadın en yüksek aşamaya vardığı sıradır. Tasavvuf akımının gelişmesinde büyük etkisi olan sevgiyle sezgiye, onun verdiği anlam büyük tartışmalara yol açmış, özellikle Kur'an ile hadise bağlı olduğunu ileri süren kurumlarca şeriat, ağır, suçlayıcı eleştirilere uğramıştır. Buna karşın onun etkisi İslam ülkelerinde çok geniş bir alana yayılmış, tasavvuf konularını içeren şiir türünün odak sorunu olmuştur. Ondan etkilenenler arasında Celaleddin Rumi ile Nesimi başta gelir. Muhyiddin Arabi'den birçok yapıt kalmıştır. Bunlardan en yaygınları Divan, Kelamul Abadila, Fusus-u Hıken, Tacul Resail vel Minhacul Vesail, Fütuhatul Mekkiye fi Ersrail Malikiye vel Mülkiye, Muhazaratul Ebrar ve Musamaratul Ahyar. Mahmud Hayrani. Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. 1268'de Akşehir'de ölmüştür. Gerçek adı Mahmud, babasının adı Mesud'dur. Seyyid Hayrani sanlarını Hacı Bektaş Veli ile tanıştıktan sonra almıştır. Bir söylentiye göre önce Celaleddin Rumi ile yakınlık kurmuş, sonra Hacı Bektaş Veli'nin ününü duyunca bir arslanın sırtına binmiş, canlı bir yılanı da kamçı olarak eline almış, çevresine toplanan nevlevilerle Suluca Karahöyük'te onu görmeye gitmiş. Onun geldiğini duyan Hacı Bektaş Veli de bir kayaya binerek karşılamaya çıkmış. Mahmud kayayı yürüten Hacı Bektaş Veli'yi görünce utanmış. Saygısızlık ettik. Biz canlı arslana bindik, o cansız kayayı yürütüyor diyerek Hacı Bektaş Veli'nin eteğine kapanmış. Hacı Bektaş Veli de ona hayranım demiş. Onun adı böylece Mahmud Hayrani kalmış. Peygamber soyuna olan yakınlığı ya da aşırı sevgisi nedeniyle Seyyid sanını da almış. Bütün yazılı kaynaklarda Seyyid Mahmud Hayrani olarak geçen Mahmud'un başlıca özelliği bir inanç niteliğine bürünen insan sevgisiyle dolu oluşu, onu yaymaya çalışmasıdır. Özellikle Hacı Bektaş Veli ile sağladığı yakınlık Bektaşiler arasında büyük bir saygınlık kazanmasına yol açmıştır. Akşehir'de kendi adını taşıyan yörede türbesi vardır.